Ayrım 18.
Efendiler, 2 Kasım'da Harbiye Nazırı Cemal Paşa'dan aldığım bir şifreli telgrafta zaten az olmayan dedikodulara biri daha eklendi. Ziya Paşa'nın Ankara'ya kadar gitmemesi, destek lütfedilen hükümetin otoritesini kırmaktan başka bir anlama gelemez. Bu konuda hükümet görüşünde ısrarlıdır denilmekte ve bunun cevabının acele beklenmekte olduğu bildirilmekteydi. Ziya Paşa'nın gönderilmemesiyle ilgili ricamızı hükümet iltifat etmemişti. Ziya Paşa'yı görevlendirmiş ve göndermişti. Ziya Paşa Eskişehir'e kadar gelmiş ve oradan izin alarak geri dönmüştü. Cemal Paşa aynı telgrafında Bozkır olayından dolayı basına verilen bildirinin tarzını hükümet aramızdaki uzlaşmayı aykırı görmektedir diyordu. Oysa böyle bir bildirimiz yoktu. Dahiliye Nazırı'nın memleket içine gönderdiği öğütçüler. Dahiliye Nazırı memlekete bir takım heyetler göndermeye kalkıştı. Bunlardan biri de Harbiye Nezareti eski müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa adında bir zatın başkanlığında Temyiz Mahkemesi üyelerinden İlhami ve Fetva Emini Hasan Efendilerden kurulmuştu. Heyeti temsiliyemizin temsilcisi olan Cemal Paşa bize bunu bildirmemişti. 5 Kasım 1919 tarihli bir şifreyle kendisinden bu heyetin niçin gönderildiğini sorduk ve özellikle fetva eminiyle Kamil Paşa kabinesi zamanında polis müdürü olan kimselerin böyle bir heyette neden bulunduklarının anlaşılamadığını belirttik. Efendiler, Fuat Paşa'nın Ankara'da kol ordusunun başında bulunmasını gerektiren sebepler ortaya çıkmaya başladı. Bu sebeplerin önemlisi memleket içinde halkın zehirlenmeye başlanmasıydı. İç ve dış düşmanlarla işbirliği yapanlar Ali Rıza Paşa kabinesi zamanında Ferit Paşa zamanındakinden çok daha fazla başarılı olmaya başlamışlardı. Refet Paşa Salihli ve Aydın cephelerine komutan olarak gönderiliyor. Kazım Paşa Balıkesir bölgesinde cephe kurmaya ve duruma hakim olmaya çalışıyordu. Salihli ve Aydın cephelerindeki Seyit ve idarenin askeri bir düzene sokulması gerekiyordu. Buraya az çok tanınmış bir askerin gitmesi lazımdı. Elimizde yararlanabileceğimiz komutan olarak Konya'da bulunan Refet Paşa vardı. Konya'daki kol ordunun başına Fahrettin Bey, Müfettiş Fahrettin Paşa Hazretleri geçmiş bulunuyordu. Bundan dolayı Aydın Kuvayi Milliye Komutanlığı'nı yürütmek üzere cepheye hareketini Refet Paşa'ya, Ankara'ya dönmesini de Ali Fuat Paşa'nın kendisine yazmıştık. Refet Paşa'nın Nazilli'ye vardığı anlaşıldıktan sonra da Genelkurmay Başkanlığı'na gelmiş olan Cevat Paşa'dan geçen savaşta tecrübe görmüş, genç kurmaylardan seçilerek 4-5 subayın Nazilli'ye Refet Paşa'nın yanına gönderilmesini rica etti. Bu durumu Refet Paşa'ya da bildirdi. Refet Paşa Demirci Efe'nin emrine giriyor. Efendiler, Nazilli'ye giden Refet Paşa, Demirci Mehmet Efe'den komutayı almaya gerek ve bunda bir yarar görmemiş, kim bilir ve belki de komuta kendisine teslim edilmemiş. Demirci Efe'nin emrinde kurmay gibi görev yapmayı daha yararlı ve uygun bulmuş. Refet Paşa bunu bize bildirdi. Bölge şartlarını yakından görmüş bir zatın kararını değiştirmek çok defa güçtür. Çünkü gerçekten Refet Paşa'nın gördüğü ve tercih ettiği gibi Efe'nin komutasını devam ettirmekte ve ona yardımcı olmakta yarar vardı. Yahut da Refet Paşa o cephenin komutasını herhangi bir sebeple ele alamıyordu. Her iki ihtimale göre de mutlaka komutayı al diye emir vermek anlamsız olurdu. Asıl gariplik bundan sonra görüldü. Bir süre sonra Refet Paşa Nazilli'de gözden kayboldu. Birkaç gün sonra Balıkesir'de olduğunu, bir takım yabancı subaylarla ilişkiye girip girmemesini bizden sorması dolayısıyla anladık. 22 Aralık 1919 tarihinde verdiğimiz cevapta, milli teşkilata bağlı bulunanların özellikle heyeti temsiliye üyesi olarak tanınmış olmaları dolayısıyla kendisinin yabancılarla hiçbir şekilde ilişki kurmasını istemediğimizi bildirdik. Refet Paşa yine ortadan kayboldu. Nihayet bir gün Bursa'dan Refet imzalı kısa bir telgraf aldık. İstanbul üzerinden Bursa'ya geldim. Bu telgrafın ne demek olduğunu bir türlü anlamıyordum. Refet Paşa'nın İstanbul'la ne ilişkisi vardı? Bir de Nazilli Balıkesir Bursa yolu İstanbul'dan mı geçer? Bu bilmeceyi bir türlü çözemedim. Sonunda mesele anlaşıldı. Refet Paşa Nazilli'den ayrıldıktan ve Balıkesir'de Kazım Paşa'ya uğradıktan sonra Bandırma'ya inmiş. Oradan da bir Fransız torpidosuyla İstanbul'a gitmiş. Orada bazı arkadaşlarıyla görüşmüş, daha sonra da Bursa'ya dönmüş. Efendiler, bu bilmeceyi hala çözemiyorum. Beni bunda mazur göreceğinizi umarım. Refet Bey'in yerine bir İngiliz gemisiyle Samsun'a gelen Salahattin Bey'in gönderildiğini, aynı gemiyle Refet Bey'in İstanbul'a dönmesinin istendiğini ve bunun üzerine gitmeyip istifa ettiğini, İstanbul hükümetinin benimle birlikte kendisine de yakalanarak İstanbul'a gönderilmemiz için her tarafa emir verdiğini biliyorsunuz. Bu kadar çok bilinmeyeni çözememek, cebir bilenlerce pek bağışlanmazsa da benim bu noktada aize düştüğümü itiraf ederim. Gerçi Ferit Paşa kabinesi yerine Ali Rıza Paşa kabinesi geçmişti. Fakat yeni kabinenin haber alma ve yürütme vasıtalarının öncekinin aynı olduğunu biliyoruz. Efendiler, Refet Paşa'nın bu hafif hareketi Aydın ve Salihli cephelerinde düzenli bir ordunun teşkiline kadar ciddi bir sevk ve idare kurulamamasına sebep oldu. Dahiliye Nazırı'nın şüphe uyandıran davranışları. Efendiler, bu garip hikayeden sonra olayları yeniden bıraktığımız noktadan izlemeye başlayalım. Cemal Paşa bizim 5 Kasım 1919 tarihli şifremizin bir noktasını anlayamamış. Bağdali merkezinden çektiği kısa bir şifreyle şu şekilde bir açıklama istiyordu. Dahiliye Nazırı'nın şüphe çekebilecek şekildeki muamelelerine dikkatinizi çekmeyi gerekli görürüz cümlesinden maksadın ne olduğu anlaşılamadı. Bu noktanın acele olarak ve açıklanarak bildirilmesi. Bu kısa şifreye verdiğiniz cevap biraz uzundur. Sıkılmazsanız olduğu gibi bilginize sunayım. Şifre: Sivas 12-11-1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine. İlgi: 8-11-1919 tarih 8084 sayı. Dahiliye Nazırı Paşa Hazretlerine şüphe uyandıran iş ve davranışlarından akla gelenler aşağıda bilginize sunulur. 1. Ankara gibi bazı illerde sivil idare amirlerini telgraf başına çağırarak milli mücadele sırasında Ferit Paşa kabinesi aleyhinde faaliyete girişenlerin durumlarını, hükümeti neden suçladıklarını, bütün bunların kanuna ne dereceye kadar uygun olduğunu tehdit edercesine soruşturma. 2. Uzun süredir hastayken tifodan ölen Tokat Musa Sarrafı'nın ölümü sebebinin esrarlı bir vaka sayılarak Sivas elinden şifreyle sorulması. 3. Adliye Nazırı ile birlikte Balıkesir cephesinden gelen milli heyetle yapılan gizli görüşme sırasında Adliye Nazırı'nın milli mücadele liderleri aleyhinde harekete geçilip geçilemeyeceğini kendisinin yanında söz konusu edebilmesi. 4. Nezarete geçildiği zaman ilk vatanperverci iş olmak üzere vatan hainliği maddi delilleriyle ortaya çıkmış bulunan eski Dahiliye Nazırı Adil Bey'in düşünce ve hareketlerinde kendisine sır ortaklığı eden Dahiliye Müsteşarı Keşfi Bey'in görevinden atılması gerekirken hala yerinde bırakılması ve onun vasıtasıyla sivil memurlar arasında değişiklikler yapılması. Tabidir ki bu müsteşarın tayin ettireceği memurlar pek haklı olarak milletin güvenini kazanamaz. Söz gelişi, milli mücadelenin başlangıcından sonuna kadar muhalif bir tutum takınmış ve sonunda halk tarafından işten el çektirilmiş ve hastalığı dolayısıyla da o zaman tutuklanması, uzaklaştırılması yoluna gidilmemiş olan eski Kayseri mutasarrıfı Ali Ulvi Bey, yöneticilik vasıflarından büsbütün yoksun ve güçsüz takımından olmasına rağmen Burdur'a tayin buyurulmuştur. Yine yetersizliğinden ve canik sancağı için uygun görünmediğinden kendi isteğiyle vaktiyle İstanbul'a gönderilen Ethem Bey de Menteşe'ye atanmıştır. Aydın mutasarrıflığına da eskiden Niğde mutasarrıfı iken Sivas'a getirilen Cavit Bey atanmıştır. Bütün bunlara rağmen eski Konya valisi vatan haini Cemal Bey'in adamı olan Antalya mutasarrıfı arka arkaya yaptığımız müracaatlara ve halkın feryatlarına karşılık hala yerinde oturuyor. 5. Özlük İşleri Müdürlüğü gibi en önemli görev bir Ermeni elinde bulunduruluyor. 6. Basın Yayın Müdürlüğü'nde ve ajansın durumunda bir değişiklik görülmemektedir. 7. Memleketin geleceğini garantiye alacak tek kuvvetin milli birlik olduğu ve bunu da ancak milli teşkilatın devam ettirebileceği bilinmektedir. Bu birlik ve teşkilatın vatanı parçalanmaktan kurtarmak, devlet ve milletin bağımsızlığını korumaktan ibaret olan kutsal gayesini bozmaya çalışanlar da İstanbul'daki bozgunculardır. Bunların zararlarının önlenmesi ancak kuvvetli ve ciddi bir disipline bağlıdır. Bunun da başlıca çaresi polis müdürünü namuslu, milliyetçi, yetenekli teşebbüs gücü taşıyan kimselerden seçmek ve atamaktır. Oysa zatarilerince de bilinmektedir ki bugünkü Emniyet Genel Müdürü düşürülmüş olan vatan haini eski kabinenin ve ona bağlı olanların biricik koruyucusudur. Sait Moğla'nın Mr. Fruğa yazmış olduğu mektuplardan anlaşıldığına göre bu zat muhaliflere yani millet düşmanı olanlara bugün kucak açmakta, sığınaklık etmektedir. Amasya'da Salih Paşa Hazretleri de bunu doğrulamışlardır. Halbuki Dahiliye Nazırı memleket ve milletin mukadderatını böyle bir şahsın elinde bırakmakta bir sakınca tasavvur etmiyor, belki yarar görüyor demektir. Jandarma komutanı Kemal Paşa'nın ise gerek milli dava ve gerek sizler için zararlı bir şahıs olduğu bir gerçekken hala makamında kalması da dahiliye nezaretinin iyi niyetine mi verilmelidir? Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Ali Rıza Paşa kabinesi milli teşkilatı düşman teşkilatla bizi de Ali Kemal ve Sait Moğla ile bir tutuyor. Efendiler, Harbiye Nazırı'nın 9 Kasım 1919 tarihli bir telgrafı vardır. O telgrafın içindekiler de ilgi çekicidir. Cemal Paşa bu telgrafında kabinenin düşüncesini şu noktalar üzerinde yoğunlaştırıyordu. 1. Seçimlerin güvenlikle yapılabilmesi. 2. Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanması. 3. Milli Teşkilat adına hükümet işlerine müdahale edilmemesi için hükümetin tarafınıza başlangıçtan beri yaptığı tebliğler kesindir. 4. Birçok telgrafınızda ileri sürülen isteklerinde aynı nitelikte yani müdahale niteliğinde olduğu aşikardır. 5. Hükümet kendi bildirisinde tespit ve ilan ettiği tarafsızlıktan ayrılmayacaktır. Bu bakımdan milli teşkilat aleyhinde bulunanları baskı altında tutma ve cezalandırma yoluna gidemez. Telgrafın sonunda da şu tehdit vardı: şimdiki durum bir sürecik daha devam edecek olursa kabine kesinlikle çekilecektir. Saygıdeğer efendiler, bu maddelerin ifade ettikleri anlamlar aslında bütün gerçekleri ortaya koymuş bulunuyordu. Kabine milli teşkilat aleyhinde bulunanların memleket ve millete düşman olduklarını kabul etmiyordu. Milli teşkilat da bizi bir tutuyordu. Adapazarı, Karacabey, Bozkır, Anzavur olaylarını suç olarak saymıyordu. Cemal Paşa'ya verdiğimiz karşılıkta bu noktaları açıkladıktan sonra hükümetin duygu ve eğilimini açık olarak söyletmek maksadıyla şu cümleyi de ekledik: bildirdiklerinizden anladığımıza göre İstanbul hükümeti milli teşkilatın varlığını belki de gereksiz görüyor. Gerçekten durum bu merkezde ve milli teşkilat ihtiyaç olmaksızın memleketi kurtaracak bir güce sahip bulunuyor ise ona göre gerekenlerin yapılmak üzere açıkça bildirilmesini, aradaki her türlü yanlış anlamanın giderilmesi için arz ve istirham ederiz. Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa sürekli olarak milli birliği bozmakla, temsilcimiz olan Harbiye Nazırı Cemal Paşa da hükümetin yaptıklarını savunmakla meşgul. Efendiler, Cemal Paşa'nın özel olarak Sivas'a gönderildiği 10 Kasım 1919 tarihli ve kendi el yazısıyla olan bir mektubunu da 18 gün sonra, yani 28 Kasım 1919 tarihinde almıştım. Cemal Paşa bu mektubunda yapılan yazışmalarda söz konusu olan sorunları madde madde özetliyor ve her biri hakkında açıklamalar yapıyordu. Hele Meclis-i Mevusa'nın İstanbul'dan başka bir yerde toplanmasından söz ederken bu konuda padişahın rıza göstermeyeceği hiç anlaşılmıştır. İşgal kuvvetlerinin Meclis-i Mevusa'na saldırmalarının belki Osmanlı Devleti için iyi sonuçlar verebileceğini Amerikalılar hissettirdiler ve hatta açıkça da belirttiler diyordu. Cemal Paşa, kuvayi milli ruhu taşımayan memurların kodamanları işgal ordularını adeta sırtlarına dayamış durumdadırlar şeklinde sanki bilinmeyen bir bilgi verdikten ve bu bilgiyi eski kabine üyelerinin çoğu sırtına dayamıştır bilgisiyle tamamladıktan sonra söz gelişi polis müdürünün değiştirilmesinde bu durum bütün açıklığıyla ortaya çıktı diye bir örnek de veriyor. Cemal Paşa, kabine birçok işler yapmayı düşünmüşse de köklü bir teşebbüs için dayandığı kuvvetin ciddiyetine hala inanamadı cümlesiyle bizi suçladıktan sonra kanaatini şöyle dile getiriyordu: Dahiliye Nazırı bu kuvvette, yani Kuvayi Milliye ihtiyaç gösterenlerin başındadır desem abartılmış olmaz. Cemal Paşa'nın mektubuna imza koyduktan sonra yine kendi imzasıyla eklediği bir özette şu cümle yer alıyordu: muhalifler ve yabancılar meclisin açılmasına engel olmaya karar vermişlerdir. Heyeti temsiliye de bu engellemeye toplanma yeri çekişmesine devam ederse işimiz Allah'a kalıyor demektir. Efendiler, bu mektupta yazılanlarda ve bundan önce gelen yazılarla bundan sonra devam edecek olan düşüncelerde hakim olan mantık, yorumlama ve görüş sağlamlığı hakkında söz söylemeyeceğim. Yalnız bu mektuba 28 Kasım 1919 tarihinde verdiğimiz etraflı cevabın bir tek cümlesini olduğu gibi aktarmakla yetineceğim. O cümle şudur: saltanat hükümetinin köklü bir teşebbüs için dayandığı kuvvetin ciddiyetine güvenemediğini gösteren maddeleri gerçekçi bulmuyoruz. Efendiler, Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa durup düşünmeden sürekli olarak milli birliği bozacak, milleti her gün birbiri ardınca yayılmakta olan saldırılar karşısında sessiz ve hareketsiz tutacak tedbirler almaktan geri kalmıyordu. Diğer nezaretleri de aynı prensip doğrultusunda harekete teşvik ettiği görülüyordu. Söz gelişi, Eskişehir'de Hamdi Efendi adında bir kadı vardı. Kuvayi Milliye'nin aleyhinde olduğu için orada duramamış, bir daha dönmemek üzere İstanbul'a gitmiş ve bu kadı efendi yeni kabine tarafından tekrar Eskişehir'e gönderilmiş. Durum açıklanarak adı geçen kadının değiştirilmesi gereği mutasarrif tarafından adliye nezaretine yazılmış, cevap verilmemiş. Mutasarrif Eskişehir Bölge Komutanı bu durumu heyeti temsiliyeye bildirmekle birlikte eğer nezaret bu yazıyı dikkate almayacak olursa bu kadının kovulması zaruridir. Zat-ı devletlerinin görüş ve emirleri istirham olunur deniliyordu. Biz de görüşümüzü bekleyenlere şu karşılığı vermek zorunda kaldık: milli davaya bağlı olacağına söz veren bu ilke çerçevesinde milli teşkilatın her türlü yardımını sağlamış olan saltanat hükümetine adı geçen kadının değiştirilmesi kabul ettirilemezse sonunda kovulmasının bir zaruret haline geleceği aşikardır. Şüphesiz bu durumda bulunan İstanbul memurları az değildi. Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın buna benzer bir takım işlerden söz eden ve kabinenin görüşünü bildiren 24 Kasım 1919 tarihli bir şifresinin ilk cümlesi şuydu: devletin iç işleri ve siyasi politikası kesinlikle ortaklık kabul etmez. Bu telgrafa 27 Kasım 1919 tarihinde verdiğimiz ayrıntılı cevapta biz de şöyle dedik: Devletin iç işleri ve siyasi politikasının kesinlikle ortaklık kabul etmediği bir gerçek olmakla birlikte, benzeri görünmemiş olan bugünkü durum karşısında, vatan ve milletin geleceğini güvence altına alacak olan milli teşkilatı, bilerek veya bilmeyerek zayıflatacak ve milli birliği bozacak hiçbir muameleye milletin razı olamayacağı da pek meşru ve tabidir. Bu telgrafın son cümlesi şöyleydi: heyetimiz imzasını taşıyan taahhütlerine tamamıyla bağlıdır. Şu kadar ki taahhütler karşılıklı olmak gerekir. Oysa hükümet Salih Paşa'nın imzasını taşıyan taahhütlerin ve noktaların daha hiçbirini yerine getirmemiş ve eğer varsa engelleyici sebepler bile bildirmemiştir. Efendiler, şimdi vereceğim kısa bilgiler ve bu bilgileri doğrulamak üzere göstereceğim belgeler, Ali Rıza Paşa kabilesinin bizi suçlamakta ne kadar haksız ve hükümet işlerinde en hafif anlamıyla ne kadar kayıtsız olduğunu yüksek heyetinizin gözleri önüne serecektir zannederim. Efendiler, İstanbul'daki gizli dernekler ve bu dernekleri öncülük eden ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın mektubunda da itiraf edildiği üzere sırtlarını yabancılara dayamış olan bir takım şahıslar, bol para ve Ali Rıza Paşa kabinesinin gösterdiği alabildiğine hoşgörme ve uyuşukluk sayesinde memleketi baştan başa ateşe vermek için olanca güç ve gayretleriyle çalışıyorlardı. Bu konudaki bilgiler ve elde edilen belgelerde hükümetin vukuf ve bilgileri dışında bırakılmış değildi. İstanbul'daki teşkilatımız ve aldığımız tedbirler sayesinde elde edilmiş bir kısım belgeler olduğu gibi Cemal Paşa'nın ve Sadrazam Paşa'nın ellerine teslim edilmişti. Bu belgeler o tarihte yabancı temsilcilere de verilmiş ve bu yolu itilaf devletleri hükümetlerinin çoğunca öğrenilmiş ve o tarihlerde özetleri bütün komutanlara ve öteki ilgililere duyurulmuş olduğuna göre artık olayın tarihe karışmış olduğu bugün de yüce heyetinizce ve milletçe bilinmesinde bir sakınca görmüyorum. Sait Molla nasıl çalışıyordu? Milli mücadele sırasında uğradığımız açık ve gizli güçlükler üzerinde köklü bir fikir verebilecek ve gelecek kuşaklara ibret ve ders olacak nitelikteki söz konusu belgeleri olduğu gibi bilgilerinize sunmayı uygun buluyorum. Bu belgeler İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin sözde başkanı olarak tanınmış bulunan Sait Moğla'nın Mr. Fu adındaki rahibe gönderdiği mektupların kopyalarıdır. Efendiler, bu mektupların suretlerinin alındığını hisseden Sait Moğla'nın Türkçe İstanbul Gazetesi'nin 8 Kasım 1919 tarihli nüshasında bu mektuplardan söz ederek uzun ve sert bir dille kaleme alınmış bir tekzip yayınlamış olmasına rağmen gerçekler inkar edilemez. Bu mektupların suretleri Sait Moğla'nın evinden ve mektupların müsveddelerinin yazılı bulunduğu bir defterden aynen alınmıştır. Bu durum bir yana mektupların içindekiler memlekette kendini gösteren durumlar ve olaylarla ve ayrıca ne oldukları ortaya çıkan bazı şahıslarla tam bir uygunluk göstermektedir. Şimdi müsaade buyurursanız bu mektupları tarih sırasıyla arz edeyim. Birinci mektup. Aziz dostum, verilen 2000 lirayı Adapazarı'nın Hikmet Bey'e gönderdim. Oradaki işlerimiz pek yolunda gidiyor. Birkaç gün sonra verimli sonuçlarını elde edeceğiz. Şimdi aldığım şu bilgileri şu pusulamla acele olarak size müjdelemek istedim. Yarın sabah kendim gelip etraflı bilgi vereceğim. Kulağı milliye taraftarlarının Fransa'ya büyük bir eğilim gösterdiklerini ve General Franche d'Espere'nin Sivas'a gönderdiği subayların Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek İngiliz hükümeti aleyhinde bazı kararlar aldıklarını Ankara'daki NBD 285 Taksim 3 adamımız bize özel olarak bir kurye ile gönderdiği mektupta bildiriyor. DBK 91 Taksim 3 her ne kadar derneğimiz üyesi ise de ben de bu zatın Fransızlara casusluk ettiği ve sizin bu örgüte başkanlık ettiğinizi etrafa yaymış olduğu kanaati uyanmıştır. Bu konu üzerinde de zat halilerinin görüşlerine ve yüksek güvenlerine aykırı olarak söyleyeceklerimle şimdiye kadar o zata güvenmekle yapmış olduğunuz hatayı ortaya koymuş olacağım. Dün sabah Adil Bey ile birlikte damat Ferit Paşa Hazretlerini ziyaret ettim. Biraz daha sabretmeler ve beklemeleri gereğini tarafınızdan kendilerine bildirdim. Paşa Hazretleri cevap olarak size teşekkür etmekle birlikte Kulağı Milliye'nin Anadolu'da tamamen kök saldığını, buna karşı bir hareketle başındaki melunlar tepelendirilmedikçe kendilerinin iktidar mevkine gelemeyeceklerini, Zat-ı Şahane'nin de tavsibine sunulan anlaşma hükümlerinin konferansta savunulmasına imkan olmadığını, Kulağı Milliye'nin güvenliği bozduğunu ileri sürerek işin çabuklaştırılmasına çalışmamızı ve İngiliz basınının Kulağı Milliye aleyhinde yayın yapmasının sağlanmasını, torpido ile özel olarak gönderilen EBK 19 Taksim 2'ye telsiz telgrafla dün görüştüğümüz konular üzerinde talimat verilmesini rica ediyor. Bu gece 23'te Adil Bey sizi K'da görecek ve Ferit Paşa'nın özel bazı ricalarını daha bildirecektir. Ondan sonra da Zat-ı Şahane ile Mr. T.R. görüşebilecektir. Refik Bey'e artık güvenmeyiniz. Sadık Bey de bizimle çalışabilecektir. Saygılarımı sunarım. Sait 11.10.1919. Not: Karaca Bey ve Bozkır'dan henüz bir haber almadık. İkinci mektup. 12 tarihiyle Ankara'daki NBD 285 Taksim 3 tarafından gönderilen mektupta Sivas Heyeti Temsiliyesinden ve Emniyet Kurmay Albay Vasıf Bey'in Despere ile temas etmek üzere gönderileceği ve birkaç güne kadar yola çıkacağı bildiriliyor. Hikmet Bey paraları almış. Biraz daha para istiyor. Önceki gün sizi ziyarete geldiğinde takip edildiğimi söylememiştim. Dönüşümde biri sarı bıyıklı, diğeri kumral ve köse iki şahsın sokak başında beni beklediklerini gördüm. Gece olduğu için epeyce korktum. Yalnız birbirlerine yavaşça bu Sait Molla'ymış, artık gidelim dediklerini işittim. Bu fazla temas benim için hayırlı olmayacak. Fuat Paşa Türbesi yakınlarındaki görüştüğümüz evi tutabilirseniz buluşabiliriz. Nazım Paşa cemiyetimizden haberdar olmuş. Bana çok gücendi. Müsaadenizle NBS 495 Taksim 1 düzenine kendilerini kattım. Ev işi yoluna konuncaya kadar teması bu zat yapacaktır. Karaca Bey de NBD 289 Taksim 3'e gönderilen 1200 lira alınmıştır. Yola çıkacaklardır. Ferit Paşa Bağbali'ye verilecek notayı her dakika beklemektedir. Zat-ı Şahane bu durumdan pek üzgündür. Teselli ettirmeniz ve daima kendisine ümit verici demeçler verdirmeniz çıkarlarımız gereğidir. Bizim padişahların her şeye karşı zayıf olduklarını unutmayınız. Seyit Abdülkadir Efendi o konu üzerinde pek tuhaf sözler söyledi. Sözde arkadaşları vatanseverliğe sığmaz diyorlarmış. Artık siz gereğini yapınız. Polis müdürü Nurettin Bey'in değiştirileceği söyleniyor. Hepimizin koruyucusu olan bu zat hakkında gereken kimselerin dikkatini çektiriniz, saygılarımı sunarım.